Ayrım 4. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 36. Barış. Barış. Yüzü güzel, kendi tatlı ama otizmi ağır, hatta çok ağır bir hippi. Hippi çünkü saçları kız gibi uzun. Onun da Gülnisa gibi takıntısı vardı ama işin zor yanı, Gülnisa'yı lafla, hediyelerle ikna etmiştim ama Barış benim gözlerime bile ancak yeni yeni bakabiliyordu. Babası çekine çekine onun saçlarını kesmenin en zorlandıkları şey olduğunu söylemişti. Küçüklüğünden beri bu iş aile için tam bir azaptı. Küçükken iki kişi onu zorla tutup tanıdık berbere kestiriyorlarmış ama birkaç aydır iki sefer bunu denediklerinde mahalle ayağa kalkmış. Babasının gücü yetmemiş, eve nasıl geldiklerini, onu nasıl sakinleştireceklerini bilememişler. Adamcağız bunu anlatırken o kadar üzgündü ki, boş verin, biz bir yoluna bakarız. Baksanız elinde gitarla tam rock yıldızlarına benziyor. Yakışıklı çocuk babası, dedim. Güldü. Ne yapacağını bilemediğini söyledi. Ama bir şey de vardı ki, Barış'ın buraya gelip akşama kadar durması esas hayret ettikleri şeydi. Annesi de babası da bu projeden hiç ümitli değillermiş. Çünkü ağır otizmi olan çocukların yeni bir ortamı kesin kes reddettiklerini çok iyi biliyorlardı. Aslında ilk gün benim de hiç mi hiç aklım kesmemişti bu işi. Adil Bey'in nasıl cesaret edip de bu projeyi ona aldığını, hem de ailesini uzun süre ikna etmeye çalışmış olduğunu hiç anlamamıştım. Çünkü Barış otistik çocukların gittiği bir merkeze gidiyordu. O da bu çalışma nedeniyle kurumundan izinliydi. 10 yaşında kumral, ela gözlü, zayıf ve yakışıklıydı. İlk gün mucize gibi yetişen burç kolyem hala en büyük iletişim aracıydı. Sanki parola gibi. Yemeğe gitmek istemediği zaman parolayı söyle der gibi kolyemi ona veriyor, iyice de doyurup en azından masada oturtabiliyordum. Ama en çok sevindiğim konu son günlerde hadi Barış dediğimde elimden tutup beni takip etmesiydi. Bunu ailesine söylediğimde inanamadılar. Demek kolye olmadan öyle mi Ecran Hoca? Diye hayret ettiklerinde artık bu çalışmanın onlara da bir ümit olacağını hissettiklerini anlamıştım. Barış otizmin neredeyse tüm özelliklerini gösteriyordu. Kolyede olduğu gibi küçük şeylere takıyor, saatlerce onunla sallanıyor, konuşmuyor ve bazen de insanın tüm enerjisini alıp götürecek şekilde bağırıyordu. En zor tarafı anne ve babasına bile hiç yoklarmış gibi tepkisiz davranmasıydı. Normal çocuklar velilerini görünce koşup yanına giderken otizmi olanlar kendi dünyalarında kopik bir şekilde yaşıyorlardı. En zor tarafı anne ve babasına bile hiç yoklarmış gibi tepkisiz davranmasıydı. Normal çocuklar velilerini görünce koşup yanına giderken otizmi olanlar kendi dünyalarında kopuk bir şekilde yaşıyorlardı. Gerçekten çok ama çok zor bir durumdu. Ailede de bu zorluk yaşamların her anına yansımıştı. Şimdi bu güzel yavrunun en küçük bir tepkisi bile olay oluyordu. Yalnız son bir iki gündür hiç bağırmamıştı. Gerçi buna zaman da bulamadı. Diğerlerine satranç öğretirken ona da taşların vasıtasıyla siyah ve beyazı çalıştırdım. Cuma günü sonunda ağzından siyah ve beyazı kerpetenle çekercesine çıkardım. Diğerleri de çok şaşırmıştı. İrfan, abla bu adam olacak adam herhalde deyince çok güldüm. Şimdi bunları düşünürken gözümün önüne İrfan geldi. Kendi kendime zibidi dedim. Kendisi adam oldu da Barış'ı beğenmiyor. Akşam veliler gelince de benden önce Barış'ın annesi ve babasına müjdeyi onlar hep birazdan verdiler. Sevinen ailesine evet dedim. Ve evde satranç taşlarıyla çalıştırmalarını söyledim. Dördünün de yeri ayrıydı ama bu çocuk farklıydı. Diğerleri de bunun farkındaydı. Ne kadar da olsa diğerleri konuşuyor, espri yapıp gülüyor. Hatta Onur ve İrfan arada koca adamlarmış gibi muhabbete girişiyorlardı. Futbol teknik direktörlerini meclisi oturdukları yerden değiştiriyorlardı. Ama Barış, onun bir iki rengi söylemesi bile olay olmuştu. Bir an gözümün önüne onun büyümüş, benle muhabbet eden hali geldi. Ah şu otizm olmasaydı, kim bilir ne kadar farklı bir hayatı olurdu. Allah'ım bu mümkün olabilir miydi acaba? Bilemezdik ki. Dünyada otizmden kurtulup normale yakın hale gelen birçok sanatçı vardı. Bir sürü sanatçı, hatta bizim hocalardan biri bir aile dostlarının otistik çocuğundan bahsetmişti. Bu çocuk büyüyünce doktor olmuştu. O zaman biz bu dersleri dinleyip geçiyorduk ama şimdi yanı başımda, üstelik çok da bağlandığım bu yavru böyle olabilir miydi? Keşke, keşke. Hayal miydi bilmiyorum, belki de hayal ötesiydi. Ama hepimiz gibi benim de sonuna kadar bu konuda bu hayalin peşinden koşmam gerekiyordu. Barış gece yurtta kalamadığı için ilk hafta babası getirip götürmüş. Daha sonra da babasının çalıştığı şirketin müdürü durumu anlayınca onlara bir araba tahsis etmişti. Aile buna inanamamıştı. Onu getiren babası sabahları bana yine beyim sayesinde makam arabasıyla geldik deyip umutla karışık bir tavırla gülümsüyordu. İşte insanların da önlerine çıkan özel durumlarda neler yapabileceğini böylece öğreniyordum. Bir insan umut ve insan olan her insan elinden geleni yapıyordu demek ki. Elinden gelenle değişme ihtimali olsa şu an herhalde en çok bu yavrunun buna ihtiyacı vardı. Hiç değilse diğerleri gibi konuşsa, olaylara tepki verse. Hadi yakışıklı, hadi göreyim seni. İrfan. Sınıfın belki de en kolay çalışılacak öğrencisi İrfan. Doğuştan spastik hem de ağır engelli. Babasının insanüstü denilebilecek çabasıyla normal eğitimine devam edilen bir 7. sınıf öğrencisi. Bu proje için izinli, sınav zamanları gidip sınavına girecekti. Bunun için de hafta sonları ailesi ders çalıştırıyormuş. İşin en can alıcı noktası ise onun öğretmeni. Gerçi şu anda derslerine birçok öğretmen giriyor ama onu birinci sınıftan beri okutan ve hala aynı okulda melek gibi arkasında duran Hatice öğretmen. Kendisi iki gün önce bizi ziyarete geldi. İrfan onu görünce o kadar sevindi ki resmen şımardı denebilir. Tekerlekli sandalyesini bir o yana bir bu yana sürüp şov yaptı. Hatice öğretmenle onun neredeyse tüm öğrenim hayatını konuştuk. Bunu çocuklar yemekten sonra serbest etkinlik sırasında yaptık. Hatta yemekte Gonca ile birlikte bize yardım edip İrfan'a yedirdi. İrfan biraz gurur yaptıysa da şımarma, özledim ben seninle yemek yemeyi, aç bakalım ağzını. Müthiş bir kadındı. Genç sayılabilecek kadar orta yaşlı, kısa saçlı, hafif kilolu, ilk bakıldığında bile olgun bir edası olan harika bir bayan. Hani şapka çıkarılacak türden derler ya, aynen öyleydi. Bana İrfan'ın birinci sınıftaki resmini çantasından çıkarıp gösterince şaşırdım. Ben bu çocuk için çok mücadele ettim. İlk sınıftan itibaren velilerin bir kısmı sürekli kulis yapıp onu sınıfa alırsan kendi çocuklarını alacaklarını söyleyip tehdit ettiler. İşin en acı tarafı bunu yapanların çoğu öğretmendi. Bir çocuk sahibi olup da ne olduklarını şaşıran insan müsveddeleri. Diğer halktan diyebileceğim anne babalar beni dinledi de bir onlara söz geçiremedim. Peki ne yaptınız hocam? Alın sıpalarınızı hadi güle güle dedim. Belki çok ağır oldu ama hak ettiler. Bu çocuk nasıl sınıf atan atılır? Atık insan var mı Allah aşkına? Sonra da hakaret etmişim diye müfettiş falan. Bu ülkede teftiş kurulları bunlarla uğraşıyor işte. İnanabiliyor musun? Şimdi de İrfan'a biri bir şey diyecek oluyor. Müdür bile hemen beni çağırıyor. Komik yani koca adam sen kovalasana. Komedi kızım komedi. Onunla konuşmaya doyamadım. O da beni çok sevdi herhalde ki sık sık geleceğini hangi konuda ihtiyaç duyarsam gece gündüz arayabileceğimi söyledi ve gitti. Aslında bu projede bu çocuğun olması da bana ters gelmişti ama o iyiyi temsil ediyordu ve en önemlisi kendisi de sosyal bir desteğe ihtiyaç duyuyordu. Küçükken aile ve öğretmeni onu koruyabilirdi ama artık ergenliğe girecek bir grubun içinde önce kendini kabul edip buna göre davranmalıydı. Yani kısacası engellilerin içinde yalnız olmadığını hissedecek, yalnızken de bir engelli olarak kendini kabul ettirecekti. Bunu yapabilir miydi? Koç gibi yapardı, hayata bağlı, esprili, çok da merhametliydi. Diğer üç öğrenciyi ağabeyleri gibi davranıp korumaya çalışıyor, en ufak bir başarılarında içtenlikle seviniyordu. Arada bir rahipten, yurt dışına gitmekten falan söz ediyordu babasına sorunca... Hoca Hanım, geçen sene tatildeyken birkaç turistle tanıştık. İrfan'ın durumundan dolayı çok ilgilendiler. Bir tanesi rahipmiş. Buradaki bir kilisede görevliymiş, neymiş. Tutturdu seni İngiltere'ye götüreyim demeye. Önce sesimi çıkarmadım, sonra koca Afrika'yı aldınız doymadınız da benim İrfan'ıma mı kaldı dedim. Çok alem bir adamdı. Oğlunun durumunu öyle benimsemişti ve öylesine candan davranıyordu ki. Ben böyle bir aile ve öğretmenle bugüne kadar kendiyle barışık bir şekilde gelmesini şaşırmıyordum. Onların cana yakınlığı benim yükümü azaltıyordu. İrfan kahverengi saçlı ve gözlü. Karizma İrfan, sosyalleşmek için bu gruba gelen ama sınıftaki sosyal ortamı da sağlayan, takım elbise dışında giyinmek beni bozar diyen küçük adam. Onur. Gelişim psikologları insan hayatının gelişimsel bir süreç olduğunu söylerler. İnsan doğar, büyür, ömrü boyu sürekli bir şekilde olgunlaşır. Tabii her şeyde olduğu gibi bunun da istisnaları var. İnsanın başına yaşam sürecinde öyle kaza, hastalıklar vesaire geliyor ki normalmiş gibi başlayan bir ömür tepe taklak olabiliyor. İşte Onur'un rahatsızlığı da böyle bir sendrom. İnsanların duyduklarında bile inanamayacağı şekilde seyir takip eden bir kabus desem daha doğru olurdu herhalde. Genetik bir hastalığın etkisiyle üç kardeşte de ortaya çıkan bir dert. Çocuklar önce sağlıklı bir görünümde büyümeye başlıyor fakat tüm vücutta sistematik bir şekilde gerilemelerle gelişeceği yerde ters bir seyir izliyor. Yani insan tüm vücut sistemleriyle belli yaştan sonra gerilemeye başlıyor, en sonunda yatağa düşüp sana doğru gidiyor. Gözümün önüne bile getirmeyi ürperdiğim bu rahatsızlık şimdi canlı bir şekilde önümde öğrenci olarak duruyordu. Onur. Ona baktıkça aynı anda hep annesi aklıma geliyordu. İnanılmaz bir sabır, çınar gibi bir insan. Bir insanın gözünün önünde iki çocuğu büyüyor, sonra bir mum gibi eriyip ellerinden kayıp gidiyor. Ve üçüncü yavrusu Onur aynı sonla karşı karşıya. Kendisinin bundan haberi yok. Biliyor musun hocam, ablam öldü diyor bana ama aynı derdin onun başında olduğunu bilmiyor. Orta boylu, hastalığın verdiği halsizlikle sakin, ince yüzlü, siyah saçlı bir çocuk. Yaş ortalaması sınıftakilerle aynı ama ağır davranıyor. Konuşuyor, gözleri ise ışığı ancak seçiyor. Onun bu durumunu ilk gün annesinden dinlediğimde şok olmuştum. Bu kadın nasıl hala ayakta durup bunları anlatıyor diye düşünmüştüm ve o gece uyuyamamıştım. Derler ya, derdin büyüklüğüne göre kuvveti verilir. Bu kadına yaratıcı çok büyüğünü vermişti ama çok daha büyüğünü. İşlediğim konular ve müfredattaki hedefleri anlıyor ve kavruyordu ama çabucak unuttuğunu düşünüyordum. İşin ilginç tarafı, bu hastalığın teşhisinden sonra gözleri zayıf ve ileride tamamen kaybedecek diye görme engelliler okuluna gitmişti. Ben de buna seviniyor, kabartma yazı bildiğini düşünüyordum ama ona okulda normal yazı öğretmiş olduklarını duyunca şaşırıp kaldım. Okulu arayıp müdürüyle konuştuğumda iyice şok oldum. Adam az da olsa görenlere normal yazı öğrettiklerini, zaten Onur'un anlamasında ağırlık olduğu için kabartma öğretemediklerini söyledi. Nasıl bir ülkede, nasıl bir sistemde yaşıyorduk biz anlamıyordum. Çocuğu aile keyfinden mi körler okuluna vermişti? Böyle bir saçmalık olur muydu? Gözümün önüne getirdiğimde çocukların bir kısmı kabartma yazıyor, bir kısmı da kitapları suratlarına yapıştırmış, okuyacağız diye uğraşıyorlar. İrfan'ın öğretmeni Hatice Hanım'ın dediği gibi komediydi bu, komedi. Ama işin trajedi kısmı, bu çocuk şu anda göremiyordu. Peki niye gitmişti o okula? Şimdi ne yapacaktı? 2 gün önce görme engellilerle ilgilenen bir derneğe uğramıştım. Hafta içi gitmemin imkansız olması sebebiyle bana pazar gününe randevu verip derneğe gidip kendilerinden yardım alabileceğimi söylediler. Kafaya koymuştum. Bu çocuğa Braille öğretecektim. Başka çarem de yoktu. Bir şeyleri yazıp not alması gerekiyordu. Bir şeyler okumalı, beyin hücreleri uyarılmalıydı. Gittiği okulun müdürü resmen nasıl olsa ağır hasta diyordu resmen. Allah'ım, bu adamları özel mi yetiştiriyorlardı? Bu tip insanların gerilemelerinin gecikmesi için bir şeyler yapmak gerekirken at çöpe. Allah sizi bildiği gibi yapsın dedim sinirle. Engellilerin adı çıkmış. Esas siz anormalsiniz. Dedim kızım Ecran, bunların inadına şu çocuğa elinden hatta kolundan geleni yap. Sonra da götür, yıl sonunda o aptal adamların yanına ya da Onur'u yorma canım o kadar kabartma bir mektup yazdır postala. Gerçi o adam da onu okuyabilir mi ki? Hiç sanmıyorum. Neyse, ben işime bakmalıydım. Burada masa başında milleti dövmemin bir faydası yoktu. Canım Onur'um bana ara sıra hayallerini anlatıyor, ben de ona sözler veriyordum. Mesela çarpışan arabalara binmek gibi. Söz canım. Ben senin tüm isteklerini yapmak için elimden geleni yapacağım. Dışarıdan dört çocuğu eğitiyor gibi görünüyordu iş ama nelerle uğraşıyordum ki? Kardeşimin dediği gibi kevgir gibi sistem nereye elini atsam elinde kalıyor. Hafta sonu Görme Engelliler Derneği'ne gitmek üzere hazırlandım. Kahvaltıda gülüştük, konuştuk derken dedem benle gelmek istediğini söyledi, güldüm. Karar verdim. Bence sen de psikoloji oku. Benden iyisin vallahi deyince hiç istifini bozmadı. Niye olmasın dedi. Recai gülüp, inan ki okur seni de beğenmez diyerek dedeme sarıldı. Büyük bir zevkle dedemin koluna girip güle oynaya verilen adrese gittik. Merkezi bir iş anındaki dernekte bizi sıcak bir şekilde karşıladılar. Şaşırdığım sistem bozukluklarını, onların dertlerini falan konuştuk uzun uzun. Benim dert yandığım şeyler devede kulak denecek kadar azdı. Esas bu engeli yaşayanlar neler neler yaşıyorlardı. Uzun süren muhabbetin ardından bana bir Braille tabletiyle bir de sürpriz bir şey verdiler. Görünce gözlerime inanamadığım bir satranç takımı ama özel bir takım. Görmeyenler için yapılmış, taşlarının altı çivili, tahtası da delikli bir takım. Allah'ım bunu görünce kim bilir ne kadar çok sevinecekti benim tatlı Onur'um. Mutlu mutlu oradan ayrıldık, dedeme bayılmışlardı. Hatta her zaman gelip onlara yardım etmesini bile teklif ettiler. Ben de şimdi büyük bir proje ile ilgileniyor, vakti olursa gelir dedim. Gülüştük, sarıldık ve tekrar tekrar görüşmek üzere sözleştik. Dernek başkanı bana kabartma harfleri gösterip benim bunları öğretmeye başlamamı en kısa zamanda da bu işi bilen genç gönüllülerden birini yanıma yardıma göndereceğini söyledi. Artık hafta sonlarımda bile bu işle dolmuştu, hatta yetmiyordu. Aşırı yoruluyordum ama hedefe kilitlenmiştim. Aileyi en çok düşündüren ve gizliden üzen Recai'nin uyku sorunuydu. Neler gördü, neler yaşadı bilmiyoruz ama uyuyamıyordu. Ben de akşam pestil gibi gelip dinlenip gece çalıştığım için bana takılıyor, yardım ediyordu. Seni diyordum. Bana verilen yetkiye dayanarak dedemin baş asistanı ilan ediyorum. Çünkü evin proje müdürü dedemdi. Gülüyordu. Bu iş onu da rahatlatıyordu. Çünkü o uyumuyor diye herkes ayaktaydı. Benim gece kalkıp ona takılmam, evdekilere biraz da olsa uyku imkanı veriyordu. Haftanın ilk günü isteksiz gelen çocuklara yeni satranç takımı ve yaptırdığım seramik çalışması ilaç gibi geldi. Hafta ortasının flaş olayı ise Barış'ın saçlarını kesmemizdi. Bazen gerçekten de deli olduğumu düşünüyordum. Böyle bir şeye nasıl kalkışmıştım bilmiyorum. Olay yemek zamanı başladı. Önce yanımda yemeğini yemeye başlayan çocuk bir anda tabağı devirdi. Dökülen yemek suyu saçlarına iyice bulaşınca Gonca Hanım panik bir şekilde nasıl temizleyeceğini sormaya başladı. Ben diğerleri işlerini bitirinceye kadar Barış'ın ellerini yıkayıp üzerini değiştirdim. Çocukları sınıfa alıp yardımcı bir erkek bakıcıya projeksiyonu benim sınıfa götürmesini söyledim. Güzel bir film ayarlayıp Gonca'ya bu yurtta çocukların saçlarını kimin kestiğini sordum. Yüzüme bakıp, aman Ecran'ım saçını mı keseceksiniz, nasıl ederiz kızım? Gonca Hanım baksana örmelik olmuş, ailesi de kestiremiyormuş. Sen bana berberi getir, iki de erkek hizmetli, bir de Naciye'yi. Heyecanlı bir şekilde gitti. Birazdan söylediğim tıraş ordusuyla geldi. Barış projeksiyonun önünde sallanıp filmi seyrediyordu. Hepsi kendinden geçmiş, duvara yansıyan bu küçük sinemaya bayılmışlardı. Onur belki de renkli ışığı da olsa seçmek için duvarın önüne oturmak istemişti. Yemek yediğimiz odanın ortasına büyük bir muşamba serip Barış'ı yavaşça şarkı söyleye söyleye eline de kolyeyi verip oturttum. Önce ses çıkarmadım ama makası görünce kıyamet koptu. İki adam ve Naciye ile ben kol ve bacaklarından tuttuk. Berber panik olmuş bir şekilde olmaz, olmaz deyip bana bakıyordu. Kardeşim sen kes, mecbur yapılacak bu iş. Biz kesmezsek normal berber nasıl keser? Neyse, kesmeye başladı. Çocuk o kadar çok bağırıyordu ki bütün kattaki bakıcı öğretmen kim varsa geldi. Ben de kan ter içinde saç kesiyoruz işte ne olmuş diyerek bir de onları kovaladım. Saçları o kadar gürdü ki kes kes bir biçime girmiyordu. Laf arası şunu Amerikan kessene Ali Bey deyince adam patladı. Ya hocam türkü bitti de Amerikan'ı mı kaldı? Kardeşim alt tarafını iyice alırsın uzun süre tıraş derdi olmaz. Vallahi akıllı kızsın hoca, ben duralit getireyim de alt taraflarını üçe vurayım. Sonra da uçarak gitti geldi. Gerçekten de hepimiz sanki hızlandırılmış bir şekilde hareket ediyorduk. Çünkü çocuk o kadar bağırıyordu ki el ayak birbirine karışmıştı. Sonunda inanılmaz bir şekilde işi tamamladık. Hemen barışı üzerinin silkeleyip sakinleştirmeye çalıştım. Herkes harpten çıkmış gibiydi. Adamlara teşekkür ettim, durumunu anlattım. Onlar da ortalığı süpürmeye başladılar. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 47.